Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 24 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 11 Ramazan 1443 ve Miladi 13 Nisan 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı ile İran'ın Kabil'deki büyükelçiliğine yönelik yapılan saldırı üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün Türkiye gündemi ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamini.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Irak Dışişleri Bakanı resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da. İran ve Afganistan halkının barışık yaşamı komplolar karşısında sallan bir set olduğu belirtildi. Avrupa Birliği Viyana görüşmelerinin bir an evvel sonuçlandırılmasına vurgu yaptı. Aliyev, İran topraklarında Nahçıvan'a yeni koridor açılacak dedi. Kılıçdaroğlu Cemal Kaşıkçı davası hakkında Erdoğan'a tepkili. Ve işgal rejiminin cinayetleri bugün de sürdü. Şimdi haberler.
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşmek üzere bugün Tahran'a geldi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da iki tarafın ilgilendiği konuları ele alıyor. Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İşişleri İstihbarat Servis Başkan Vekili Fuat Hüseyin'e Tahran ziyaretinde eşlik ediyor. İran ile Irak ikili ticaret hacmini yıllık bazında 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyorlar.
İran hükümet sözcüsü Ali Bahadır Cehromi, İran halkının yıllardır Afgan göçmenlerle barış ve saygı içinde yaşadığını, bunun iki halka karşı tefrika çıkarmayı amaçlayan komplolara karşısında sağlam bir set olduğunu vurguladı. İran hükümet sözcüsü bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran ve Afganistan'ın ortak kültürel ve uygarlık geçmişinin kutsal savunma ve haremi savunma gibi meydanlarda saldırganlık ve işgal karşısında kanların birleşmesi ve İran halkının Afgan göçmenlerle yıllardır barış ve saygı içinde yaşamasının iki millete karşı tefrika çıkarmayı amaçlayan komplolar karşısında sağlam bir baraj olduğunu belirtti. İran ve Afganistan ilişkilerine karşı hasmane yaklaşım peşinde olan bir grup, sosyal medyadaki tefrika çıkarma peşinde olan telkinlerin etkisi altında İran'ın Kabil Büyükelçiliği ve Herat Konsolosluğu önünde toplanıp bu merkezlere taşlı saldırıda bulunmuşlardı. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri bu olaylara karşı Afganistan'da iktidarda olan Taliban grubunu diplomatik merkezlerin güvenliğini sağlama görevini yerine getirmeye çağırdı.
Bugün bir grup Afgan vatandaşı İran'ın Kabil Büyükelçiliği önünde toplanıp Büyükelçiliği binasına çiçekler bırakarak İran ve Afganistan halklarından düşmanların nifakı karşısında uyanık olmalarını istediler. İran'ın Kabil ve Herat'taki diplomatik merkezleri önünde önceki gün düzenlenen eylemin ardından bugün bir grup Afgan İran'ın Kabil Büyükelçiliği önünde toplanarak ellerindeki çiçeklerle iki halkın iyiliğini istemeyenlere önemli ders verdiler. Fitnecilere hayır, Afganistanlı, İranlı birlik, birlik, biz hepimiz kardeşiz sloganı atan Afgan vatandaşları, fitnecilerin İran'ın bu ülkedeki diplomatik merkezlerine saldırılarını kınadılar. Eylemin ardından yapılan basın açıklamasında iki halkın düşmanlarının nifakı karşısında uyanık olunması istendi. Bugün ayrıca bir grup Afgan vatandaşı ve iş adamı İran'ın Herat Konsolosluğu önünde toplanarak önceki gün bu diplomatik merkeze düzenlenen saldırıyı kınadılar ve İran'a Afganlara verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.
İran hükümet sözcüsü 2022 Dünya Kupası sırasında Katar'dan İran'a seyahat etmek isteyen futbol severlere ücretsiz vize verileceğini duyurdu. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadır Cahrami Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 2022 Dünya Kupası sırasında Katar'dan İran'a seyahat etmek isteyen futbol severlere ücretsiz vize verileceğini duyurdu. Bahadır Cahrami'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Hükümetin bugünkü kararıyla 2022 Dünya Kupası sırasında Katar'dan İran'a seyahat etmek için başvuranlara ücretsiz vize verilecektir. Bu karar, yabancı turist çekmek ve ülkenin turizm endüstrisini canlandırmak için etkili rol oynayabilir. İran ve Katar arasında havacılık sektörü ve 2022 Dünya Kupası alanında işbirliğini geliştirmeyi öngören 6 anlaşma imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid Al Sani ile yaptığı telefon görüşmede 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a Fars Körfezi'ndeki İran'a ait adalar üzerinden yardım etmeye hazır olduklarını belirtmişti. İran'ın Dünya Kupası'nda Amerika ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B grubunu turnuvanın en destansı grubu olarak niteleyen Al Sani, İran ekibini en iyi şekilde ağırlayacaklarını söylemişti. FIFA 2022 Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir.
Ukrayna Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti'ne bu ülkeye sağlık ekibi gönderdiği için teşekkür etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kolba bugün paylaştığı tweet'te İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini işaretle İran'ın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta diplomatik çözümü desteklediğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan geçen Mart Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede Tahran'ın savaşa karşı olduğunu belirterek diplomatik çözüme vurgu yapmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Mart'ta Ukrayna'ya saldırı talimatı verdi.
İran'ın Londra Büyükelçiliği İngiliz Guardian gazetesinin Rusya'nın İran'ın Irak'tan kaçak yoluyla sevk ettiği silahları kullandığına dair iddiasını reddetti. Guardian gazetesi 12 Nisan tarihinde Rusya'nın İran tarafından Irak'tan kaçak yoluyla getirilen silahları Ukrayna'ya karşı kullandığını iddia etmişti. İran'ın Londra Büyükelçiliği bu bağlamda paylaştığı bir tweette Guardian gazetesinin bu iddiasının gerçek dışı ve temelsiz olduğunu kaydetti. Büyükelçilik, Ukrayna'daki son gelişmeler ile Batı Asya'nın bölgesel gelişmeleri arasında ilişki kurma çabası ve İran'ın isminin gündeme getirilmesinin kabul edilemez ve profesyonel olmayan bir girişim sayarken, bu haberle gazetenin kendi muhataplarına bir nevi saygısızlıkta bulunduğunu vurguladı. Büyükelçilik paylaştığı diğer bir tweette de Guardian gazetesinin gerçekleri yayımlamasının beklendiğini ancak salı günü yayınlanan makalenin bu tutumla çelişkili olduğu belirtildi.
Avrupa Birliği Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesi ve Avrupalıların kendi yükümlülüklerine girene getirmemesine değinmeden bir kez daha yaptırımların iptali için Viyana görüşmelerinin bir an evvel sonuçlandırılması gerektiğini vurgu yaptı. 8. tur nükleer anlaşma görüşmeleri 27 Aralık 2021'de Viyana'da başladı. 11 Mart 2022 Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in isteği üzerine görüşmelere ara verildi ve müzakereciler siyasi istişareler için başkentlerine döndüler. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Sözcüsü Nabila Mesrili bugün Brüksel'de yaptığı açıklamada yaptırımların iptali için Viyana görüşmelerinin son aşamada olduğunu tekrarlarken bu görüşmelerin bir an evvel sonuçlandırılmasının şart olduğunu kaydetti. Yetkili ancak açıklamalarında görüşmeler hakkında bir detay vermedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakereci heyetinin sunduğu önerilerle görüşmelerde kayda değer ilerleme kaydedilmiştir. Amerikan Başkanı Joe Biden yönetiminin önceki Başkan Trump'ın yasa dışı girişimlerini telafi etmek ve azami baskıyı durdurmak için şimdiye kadar herhangi bir girişimde bulunmaması, Amerika'nın zalimce yaptırımları kaldırması konusunda kuşkuya yol açmıştır.
Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC, İran'ın Mart ayında petrol üretiminin günlük bazında 2 milyon 546 bin varile çıktığını duyurdu. OPEC'in en yeni raporuna göre İran, Mart 2022'de günlük bazında 2 milyon 546 bin varil petrol üretti. Bu rakam önceki aya göre 7 bin varil artış gösteriyor. Rapora göre İran, Şubat ayında 2 milyon 539 bin varil petrol üretmişti. OPEC'in raporlarına göre İran, Ocak 2022'de de 2 milyon 499 bin varil petrol günlük bazında üretmişti. Suudi Arabistan günlük bazında 10 milyon 262 bin varil, Irak 4 milyon 309 bin varil, Birleşik Arap Emirlikleri 2 milyon 983 bin varil petrol üretimiyle OPEC'in en büyük üreticileri sayılıyorlar. İran 2018'e kadar Suudi Arabistan ve Irak'tan sonra OPEC'in en büyük üçüncü üreticisiydi. Amerika'nın illegal yaptırımların etkisi altında olan İran'ın petrol üretimi bu tarihten sonra azalmıştı.
Uluslararası verilere göre İran dünyada borcu en az olan 7. ülke oldu. Saygın uluslararası kurumların verdiği rakamlara göre dış borçlanma oranı gayri safi milli hasıla endeksine göre İran dünyada en az dış borcu olan 7. ülke oldu. Uluslararası kurumların açıkladığı verilere göre İran'ın dış borcu 7.12 milyar dolar oldu. Böylece İran'ın kişi başına düşen dış borcu 90 dolar oldu. İran'ın dış borcunun gayri safi milli hasılaya göre sadece %2 oranında oldu. Aynı endeks Rusya için %32, Güney Kore için %33, Birleşik Arap Emirlikleri %59, Türkiye için %63, Malezya için %68, Katar için %83 ve Japonya için %96 oldu.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ana topraklarını Nahçıvan'a bağlayacak yeni bir koridorun İran topraklarında yapılacağını duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Nahçıvan arasında Ermenistan üzerinden koridor kurma konusunda Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini değinerek, bu koridor İran üzerinden yapılacak, İran üzerinden Nahçıvan'a ve oradan dünyaya yol yapımı projesi hazır dedi. İlham Aliyev geçenlerde Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran üzerinden yeni yolun yapımını öngören mütabakat zaptını onaylamıştı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada Son 24 saatte 33 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2356 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.711'e, vaka sayısı 7.193.861'e çıktı. Virüs yakalanan hastalardan 1376'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.930.509'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de işlenen gazeteci Cemal Khashoggi cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında kullandığı "Bunlar dünyayı enayi zannediyor, bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir" ve "Tabii dedik ki biz herkese açığız, Suudi Arabistan almak istedi, kusura bakmayın o kadar değil, dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz, verelim de ondan sonra bunları yok mu edeceksiniz" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Enayi diyordu onlara, enayinin de sözünde durmayanın da kim olduğu ortaya çıktı. Devletin egemenlik hakkını Suudi Arabistan'a kimlerin devrettiği ortaya çıktı. Egemenlik hakkını vereceksin, sen yargılıya diyeceksin. Niye? Para var işin ucunda" diye konuştu. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "hayat pahalılığı, zamlar geçicidir, Müslümana karamsarlık haramdır" sözlerine de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "utanmasalar diyecekler ki bize oy vermemek haramdır. Bu beylere göre çalmak, yolsuzluk yapmak, 128 milyar doları iç etmek haram değil, karamsarlık haram. MHP'ye üzülüyorum. Köklü bir partiydi. Böyle bir pozisyona düşmemeliydi" dedi. Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıları ülkelerine kendi istekleriyle geri göndereceğine yönelik söylemini yineleyerek, "göç idaresini, sığınmacılara hangi kriterlere göre vatandaşlık verildiğini, hangi güvenlik soruşturmalarından geçirildiklerini" sordu.
Bu sabah Nablus'un güneyinde yer alan Beyta kasabasında İsrail işgal güçlerinin saldırısında göğsünden gerçek mermi ile yaralanan bir genç şehit düştü. İşgal güçleri başta Cenin ve Nablus olmak üzere Batı Şeria'nın muhtelif bölgelerine baskınlar düzenleyerek birçok kişiyi gözaltına aldılar. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Muhammed Hasan Muhammed Assaf isimli 34 yaşında bir genç işgal güçlerinin bu sabah gerçekleştirdikleri baskında göğsünden vurularak şehit edildi. Ayrıca işgal güçlerinin Nablus'a bağlı muhtelif köylere ve kasabalara yaptığı baskınlarda birçok kişinin yaralandığı, birçok kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. İşgal güçleri Nablus'un güneyindeki Beyta, El-Luben, El-Şarkiye ve Urif kasabalarında Hazreti Yusuf'un türbesine baskın düzenlemek isteyen Yahudi yerleşimcileri koruma iddiasıyla Nablus şehrinin doğusundaki semtlere baskınlar düzenledikleri, baskınlarda gerçek mermilerle ses ve gaz bombaları ile saldırıda bulundukları bildirildi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Filistin'deki direniş hareketleri işgale karşı açık ve Filistin'in bütün alanlarında kapsamlı bir savaş verildiğini, işgalcinin şiddet uygulamalarının ve ihlallerinin Filistin halkının bağımsızlık ve yurda dönüşün tek yolu olarak gördüğü direniş yolunda ilerlemesini durduramayacağını dile getirdi. Direniş hareketleri yayımladıkları basın bildirisinde direnişçilerin Cenin'de mücadele alanında sağladığı ulusal birliği de takdir ettiklerini dile getirdiler. Açıklamada şehitlerin kanlarının boşa gitmeyeceği, işgalcilerin suçlarının da cezasız kalmayacağı, özellikle keyfi bir şekilde gerçekleştirdikleri cinayetlere direniş meydanlarında sert bir karşılık verileceği vurgulandı. Açıklamada şehit Raad Hazim'in gerçekleştirdiği eylemin işgal rejiminin güvenlik ve istihbarat teşkilatının aslında şişirilmiş bir balondan ibaret olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekildi. Şehit Raad Hazim'in babasının da işgal ordusuna ve onun abartılmış gücüne direnme konusunda bir simge haline geldiğine işaret edildi. Direniş hareketleri işgalci siyonistlerin Pesah Bayramı bahanesiyle Mescid-i Aksa'da ayin düzenlemek ve buranın sahası içinde ayin kurbanı kesmek suretiyle burayı kirletmeye kalkışmalarının kendilerine de ağır bir maliyetinin olacağı uyarısında bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Irak'ın Misan vilayetine bağlı El-İmare Mahkemesi, Sorhiye isimli sapkın hareketin liderinin gözaltına alınmasına ilişkin karar verdi. Sorhiye hareketi unsurlarından Ali Musa Akul Kazimi El-Masudi, pazartesi günü Irak'taki Ehli Beyt Pak Türbesi'nin tahrip edilmesi çağrısında bulunmuştu. Irak Yüksek Yargı Konseyi İnformasyon Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamaya göre El-İmare Mahkemesi Ceza Kanunu'nun 372. maddesi dini inançlara açık hakaret ile ilgili bölümüne dayalı olarak Sorhiye Hareketi'nin lideri Mahmud Sorhi lakaplı Mahmud Abdurriza Muhammed'in gözaltına alınmasına ilişkin karar verdiği duyuruldu. Bundan önce de Irak polisi ve güvenlik güçleri ülkenin çeşitli kentlerinde bu hareketin bazı mensuplarını gözaltına almıştı.
Ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Amerika ve NATO'nun Ukrayna'da silah taşıyan araçlarının hareketi konusunda uyarıda bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Irak Dışişleri Bakanlarının görüşmesi üzerine. Irak Dışişleri Bakanı bugün Tahran'a gelerek İranlı mevkitaşı ile bir araya geldi. Batı Asya'nın Arap ülkeleri arasında İran ile en fazla kültürel ve mezhebi ortaklıklara sahip olan ülke Irak'ın, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri iyi şekilde gelişerek bugün istenen bir konuma ulaşmıştır. Komşuları arasında 1258 kilometre uzunluğunda kara sınırı ve 351 kilometre su sınırı ile en uzun ortak sınırına sahip olan İran ile Irak'ın toplumsal, tarihi, dilsel, dini ve mezhebi bağları bulunmakta. İki komşu ve Müslüman ülke olan İran ile Irak bu ortak bağların yanı sıra ortak tehditler, ortak ekonomik ve güvenlik çıkar ve menfaatlerinde sahip bulunuyorlar. İran İslam Cumhuriyeti son senelerde Irak'ın karşı karşıya kaldığı krizler sırasında her daim bu komşu ve Müslüman ülkenin halkı ve hükümetinin yardımına koşmuştur. Nitekim terör örgütü IŞİD'in saldırısı sırasında Irak halkı ve hükümetinin yanında durarak terörizmin kökünün kazınmasına büyük katkı sağladı ve ardından iki ülkenin ticari ve ekonomik münasebetleri daha da gelişti. İşte bu özellikler İran ile Irak münasebetlerinde önemli noktalar ve konular sayılıyorlar. Ancak son senelerde Amerika yoğun bir şekilde Tahran ile Bağdat ilişkilerinde gerginlik çıkarmaya çalışıyor ve bu doğrultuda Tahran ve Bağdat arasındaki ticari işbirliği seviyesini azaltmak için bir takım sabotajlarda bulunuyor. Bu doğrultuda Beyaz Saray, İran ile Irak'ın ikili ticaretinde engeller çıkarmak için çeşitli yaptırımlar uygulamaya koymuştur. Ancak Amerika'nın yaptırımları ve engelleme çabaları hiçbir zaman iki komşu ve dost ülkenin münasebetlerini, özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerini etkileyebilmiş değil. Nitekim İran ile Irak tüm bu engelleme ve yaptırımlara rağmen ikili ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflemişlerdir.
Her iki ülke yetkilileri çeşitli zamanlarda sürekli bir araya gelerek çeşitli konularda görüş tatilinde bulunmaya özen gösteriyorlar. Nitekim Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed Hasan Şeyhülislam ile Türkiye'deki Antalya Diplomasi Forumu sırasında bir araya gelerek ülkesinin başta İran olmak üzere komşu ülkelerle en iyi ilişkileri kurmaya istekli olduğunu söyledi. Yine Aralık 2021'de iki ülke Dışişleri Bakanları Tahran'da bir araya gelmişlerdi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in de bugün Tahran'a gerçekleştirdiği ziyarette iki siyasi ve ekonomik ticari ilişkilerin gelişmesi açısından önem arz ediyor. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. hükümetinin öncelikli politikaları arasında Irak dahil komşularla ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi yer alıyor. Doğal olarak da İran ile Irak yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler ve bu görüşmelerde aranan kararlar ve yapılan anlaşmalar ikili ilişkilerin gelişmesine de önemli derecede katkı sağlıyor. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'e Tahran ziyaretine Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı ve İçişleri Bakanlığı İstihbarat Servisi Başkan Vekili Ahmet Abu Raif de iştirak ediyor. Demek ki Irak Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyaretinde siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra güvenlik konular büyük önem arz etmekte. Son sıralarda Irak'ta Şelemçe sınır kapısının açılması için protesto eylemi düzenlenmiş, eylemciler bu kapının yeniden açılmasını istemişlerdi. Görüşmelerde muhtemelen bu gibi konularda ele alınacaktır. Sonuç itibariyle İran ile Irak ilişkileri son dönemlerde Amerika tarafından sebebiyet verilen sorun ve sıkıntılara rağmen iyi şekilde seyretmiştir ve bugün de Irak Dışişleri Bakanı'nın Tahran'a yaptığı ziyareti iki ülkenin ikili münasebetlere verdikleri önemi de gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Putin'in Ukrayna'da Rusya'nın askeri operasyona vurgusuyla ilgili. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Vestochny uzay sitesi çalışanlarıyla yaptığı görüşmede Ukrayna'daki saldırı hedeflerinin mükemmel ve açık şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Vladimir Putin yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyondan amacının Donbas halkına yardım etmek olduğunu kaydetti. Ukrayna savaşının kaçınılmaz bir durum olduğuna inanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e göre Kiev yönetiminin Ukrayna'nın doğusunda ateşkesin sağlanması doğrultusunda anlaşmaları uygulamaktan kaçındığı ve de bu ülkede neonazi ve faşist hareketlerinin yayılması ve Ukrayna ordusu ve milislerinin Donbas bölgesine saldırılar düzenlemesi Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon düzenlemesine yol açmıştır. Putin ayrıca iki ülke arasında savaşın yaşanmasının gelişmeler ve olayların süreci ve koşullara göre kaçınılmaz bir durum olduğunu, ister istemez bu olayın yaşanacağını söyledi. Ukrayna'nın NATO'ya üyelik için sıklıkla taleplerde bulunması ve bu ülkenin Amerika ve Kuzey Atlantik Paktı NATO'dan büyük askeri yardımlar alması, ayrıca NATO'nun Avrupa'nın doğusuna doğru yayılması ısrarı ve son olarak da NATO'nun Rusya saldırılarına yakın noktalardaki hareketliliği Rusya için Ukrayna'da askeri operasyon düzenlemekten başka bir çare bırakmadı. Bu doğrultuda Putin önce 21 Şubat tarihinde Batı'nın Moskova'nın güvenlik endişelerini görmezden geldiğini eleştirerek ülkesinin Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıyarak bu cumhuriyetlerin liderleriyle işbirliği ve dostluk anlaşmasını Kremlin Sarayı'nda imzaladı. İkinci aşamada Putin 3 gün sonra yani 24 Şubat tarihinde Donetsk ve Luhansk liderlerinin askeri yardım talepleri üzerine Donbas'a yönelik özel askeri operasyon talimatını verdi.
Putin'in bu açıklaması ve talimatları Rusya'nın müttefiği sayılan Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukashenko tarafından desteklendi. Lukashenko düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın saldırısı kısa süre ertelenseydi Ukrayna Rusya topraklarına ağır darbe vururdu ifadesine kullandı. Ukrayna tabası üzerinden bugün 49 gün geçmekte ve şimdilik Avrupa Birliği ve Amerika dahil 25 ülke Kiev'e çeşitli silah yardımları göndermişlerdir. Ruslar Ukrayna'yı işgal etme peşinde olmadıklarını da defalarca deklare etmektedir. Ukrayna'da savaşın başlamasıyla batılı ülkeler yoğun şekilde bu ülkeye silah sevkiyatı yaptılar. Ancak Amerika Ukrayna'ya en fazla silah tedariki yapan ülkedir. Amerikan Başkanı Biden, Washington'un daha önce açıklanan askeri yardımların yanı sıra Ukrayna'ya 750 milyon dolar değerinde yeni askeri paketi ayırmak istediklerini söyledi. Moskova defalarca batırıların silah sevkiyatının çatışmaların uzamasına yol açacağı ve hatta Rus güçlerin bu tür silahlara potansiyel olarak hedef alınabileceği uyarısında bulunmuştur. Bu arada Amerikan Başkanı Biden, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e karşı dip psikolojik savaş ve propaganda kampanyası yürüterek Putin için türlü olumsuz sıfatlar kullanıyor. Biden hatta Putin'i Ukrayna'da soykırım yapmakla suçluyor. Ayrıca NATO'nun Ukrayna savaşına müdahale etmediğini de iddia etmesine rağmen mevcut durum Ukrayna'da pratik olarak Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürüttüğünü gösteriyor. NATO ise Ukrayna'yı askeri, istihbari, mali ve lojistik tedarikinde bulunuyor. Bu arada Ukrayna'nın savaştaki payı ise Rusya'ya karşı savaş için insani güç ve asker tedarik etmektir. Zira Amerika liderliğindeki NATO, Ukrayna'da savaşın yıpratıcı olması ve Rusya ordusunun kayıp ve zayiatının artması ve Rusya'ya karşı yaptıranların sonunda bu ülkenin ekonomisinin çökmesi ve devlet başkanı Putin'in meşruluğunun azalmasına yol açacağına inanıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakın nasıl olana yok ya. Ben ne bekliyim.
Bir an şey tarzistinle bir hoşum için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İran'ın Afganistan Büyükelçisi İran ve Afganistan'a yönelik son komploya değinerek iki milletin birçok kültürel, medeniyet, tarihi ve coğrafi ortaklığa sahip olduğunu söyledi. Bahadur Eminyan, Kabil'de İran perese verdiği demeçte İran ve Afganistan'ın halkları arasındaki sosyal koordinasyon nedeniyle çok sayıda Afgan vatandaşının İran'da eğitim gördüğünü ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlediğini belirtti değerli dinleyicilerimiz. İran'ın Afganistan Büyükelçisi maalesef Kabil'deki yetkililer düşmanların İran ve Afganistan'a karşı planladıkları komplonun olumsuz yönlerini kontrol edemedi dedi. Ve biz de bugün sohbetimizde son günlerde yaşanan iki ülke arasındaki bu ülkelerle ilgili gelişmeleri ve olayları gözden geçirmeye çalışacağız. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaç Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Şimdi son günlerde Afganistan'da İran'ın Büyükelçiliği ile ilgili yaşanan olaylar ve özellikle sosyal medyada Afgan halklarının İran'daki yaşam koşullarıyla ilgili bazı sahte görüntülerin gündeme sızması ve yayılması. Şimdi son günlerde iki ülke arasında konuşulup araştırılıyor. Bunların nedeni ve aslında perde arkasında neler olup bittiğine dair yorumlarla ilgili sizin de muhakkak bazı fikirleriniz olacaktır. Bu olayları nasıl siz değerlendirirsiniz iki ülke arasında?
Şöyle ki Amerika'nın aniden birdenbire Kabil'i terk ederek, Afganistan'ı terk ederek muhtemelen 80 milyar dolarlık silahı, son model teknolojik silahları Taliban'a terk etmesi büyük bir planın parçalarıydı. Yani bunu uzun zamandan beri düşünüyorduk, söylüyorduk. Açıkçası İran ile Afganistan arasında biliyorsunuz çok dağlık da değil, düz alandır ve açıkçası çok her zaman için bu iki ülke arasında eğer Allah korusun bir sorun yaşanırsa bu da doğal bir engeller yok. Dümdüz olduğu için büyük bir tehlikedir. Bu nedenden dolayı Amerika her zaman için İran'ı en azından bazı meselelerle, problemlerle baş başa bırakmak için Afganistan'ı ve Pakistan'ı kullandı. Nitekim ondan önce de Zundullah gibi terör örgütlerinin Pakistan'dan İran saldırılarını biliyorduk. Bu olaylar önceden hazırlanmış, planlanmış. Muhtemelen de birçok bunda terör örgütünün eli var. Çünkü bazı İran'da münafıklar dediğimiz terör örgütlerinin de eli var. Önceden muhtemelen çoğunun da bir mizansen olarak çekildiği videolar tekrar yayına konuldu. Ve o videolarda tabii ki bazı Afgan vatandaşlar, mültecilerin bazı şiddet olaylarına maruz kaldığına dair gösteriler vardır. Ve bunlar servis edildi belli. Tabii ki bu konuda bu kültür emperyalizmi deyince Amerikan emperyalizmi aklımıza gelir ve Amerika'nın bu konuda çok mahir olduğunu, bundan önce Suriye'de nasıl kimyasal silahlar kullanılıyor diye bahanesini yaratma için orada neler yarattılar. Orada bazı film sahneler teker gibi çekip gösterdiler bunu. Bunu Ukrayna'da görüyoruz. Bunu ne yazık ki şimdi İran'la Afganistan arasında denemeye çalışıyorlar. Tabi burada Afganistan yönetiminin de şu anda Taliban'ın da tabii ki buna destek veya yataklık ettiği görünüyor ve bundan önce de hatırlarsınız, önceden de Taliban hakim olduğunda Afganistan'a Mezar-ı Şerif'te İranlı diplomatlarla gazeteciler öldürülmüşlerdi. Buna benzer bir şey tabii bu sefer Allah'tan meydana gelmedi ama hem Herat'ta hem Şabil'de İran elçiliklerine, İran siyasi temsilciliklerine karşı yapılan eylemler mutlaka Taliban'ın zimli desteğiyle gerçekleşmiştir. Umarım Afganistan'da Taliban hükümeti aklını başına toplar. Zira burada İran'la uğraşmak, İran'ı tedirgin etmek ve İran'ın siyasi temsilciliklerine saldırılar düzenlemek Kabil'e veya Taliban'a bir çare olmayacağını düşünmek gerekiyor. Yani ondan bir fayda olmasınlar. Bu döner döner tabii ki kendine başlarına belli olur.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi bu sinsi komplolardan güdülen amaç ne sizce?
Çok basit. İran'la Afganistan zaten iki tane Müslüman dost kardeş ülkelerdir. Hatta buna Türkiye'ye de katabiliriz. Bunlar dost kardeş ülkelerdirler nihayetinde. Hatta Saadet Paktı'nda daha Atatürk zamanında kullanan Saadet Paktı ile o zaman Emanullah Han ve İran yönetimi ve tabii Türkiye'de Atatürk yapmışlar. Bir Saadet Paktı diye ilk belki İslam dünyasında bir organizasyon, entegrasyon sağlayan bir örgütten söz ediyoruz. Sağ çok eski de yıllara dayanan. Ama ne zaman ki şimdi bunun arkasında eğer emperyalizm olduğu düşünecekse bu iki millet çoğunlukla tabii İran halkı ve Afganistan'da başta Tacikler olmak üzere büyük çapta Fars dili yaygındır, Deri dili yaygındır, kültürel, tarihel, dini olarak birbirine çok yakındırlar. Ama eğer herhangi bir bu anlaşmazlıklar silahlı tartışmaya dönüşürse tabii ki her iki tarafta yıpranacaktır ve İran veya Afganistan mesaisinin bir kısmını buraya koyacaktır. Burada tabii hedef iki Müslüman devleti, iki Müslüman ülkeyi karşı karşıya getirmek. Bunun arkasından tabii ki saflaşmalar meydana gelebilir. İşte burada tabii ki bu herhangi bir ortamın terörize edildiğinde ve güvenlik ortadan kalktığında bu terör gruplarına, bu provokasyon yapan gruplara da meydan doğar ve bundan çok eskiden İngilizlerin bir meşhur lafı var, suyu bulandırıp balık tutmak gibi, buradan bin tane hedef elde edebilirler. Evet, bu başta başlar, siyasi temsilciliklere saldırıyla başlar, sonra başka şeylere dönüşür. Ondan dolayı her iki tarafın sağduyu yapması gerekiyor ve dediğim gibi başta Taliban'ın bazı sözcülerinin çok anlamsız ve hala sosyal medyada dönüşen İran halkını tehdit eden bir şeyleri var, davranışları var. Oysa ki biz biliyoruz bugün en azından Afganistan'ın bugün bulunduğu konum itibariyle en az İran'dan giden enerji veya İran'dan giden gıda maddeleri olmasa bile Afganistan çok zor durumlar yaşıyor. Kaldı ki milyonlarca Afgan yıllardan beri, ta 1979'dan beri İran'da misafir olarak duruyor. Eğitimlerini görüyorlar, çalışıyorlar. Yani bu millet kültürel olarak çok yakındırlar. Bunların çatışmasından, bunların anlaşmazlığından kimse fayda görmez. Tabii fayda için görür. Uzaktan durup bunu izleyen İngiltere olur, Batı ülkeleri olur, Siyonist İsrail olur. Yani buna asla Taliban yönetimi fırsat vermemeli ama başta dönecek olursak başından beri Amerika'nın kolayca Kabil'i terk etmesinin arkasında daha bundan sonra çok bizden Anadolu'da bir laf var. Bizans'ta oyun bitmez, Amerika'da oyun bitmez. Bunlar hepsini baştan da söyledik, söylüyoruz hala. Bunun arkasında çok büyük planlar ve projeler olduğunu düşünüyorum ben her zaman.
Doğru. Apostol'cum, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yerinde buluşmak umuduyla hoşçakalın.
Sağ olun. Siz de. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. İran ile Afganistan arasında son günlerde yaşanan olaylarla ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşan edek, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde Suudi Savaş İttifakı'nın Yemen ateşkesini ihlal etmeye devam etmesi, Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi düzenlenmesi gibi haberlere yer verilirken Keyhan gazetesinde Trump'ın Yahudi damadının Suudilerden 2 milyar dolar rüşvet aldığını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikan eski başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in şirketi Affinity, Trump yönetimi sırasında yakın bir müttefik olan Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Salman tarafından yönetilen varlık fonundan 2 milyar dolarlık bir yatırım aldı. New York Times'ın ulaştığı belgeler, Suudi Varlık Fonu'nun 2 milyar dolarlık yatırımı, denetim kurullarının finansal risklere işaret eden itirazlara rağmen yaptığını gösterdi. Kushner'in veliaht prensin başında olduğu yüzlerce milyar dolar değerindeki varlık fonundan yatırım alması, Amerika'da etik tartışmaları beraberinde getirdi. Kushner'in devlet görevi sırasında ilişki kurduğu isimlerden kişisel şirketine yatırım alması eleştirildi. Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman ile görüşen Kushner'in geçen yıl kurduğu girişim sermayesi fonuna destek istediği yönünde haberler çıkmıştı. Kushner'in aynı amaçla Dubai ve Katar'a da gittiği öğrenilmişti. Konuyla ilgili konuşan Affinity firmasının sözcüsü Suudi Kamu Yatırım Fonu ile olan ilişkileri hakkında Affinity diğer birçok üst düzey yatırım firması gibi Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ve diğer önde gelen kuruluşlardan yatırım aldığı için gurur duyuyor dedi. Suudi Varlık Fonu sözcüsü ise yatırım süreci hakkında yorum yapmayı reddetti. New York Times'ın derlediği belgeler Kushner'in firmasının şimdiye kadar 2,5 milyar dolarlık bir fon topladığını, bunun 2 milyar dolarının da Suudilerden geldiğini gösteriyor. Belgelere göre Suudi fonun en az %28 hisse alacağı görülüyor.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, nükleer sanayi stratejik belgesiyle engellerin kaldırılması yönünde etkin adım atacaklarını söyledi. Instagram hesabında yapılan açıklamada İslami nükleer teknoloji ulusal günü münasebetiyle radyo ilaç, plazma, endüstri, lazer ve kontrol ve fotoğraflama sistemleri alanındaki 9 ürünü görücüye çıkardık. 20 yıllık perspektif ufkunda nükleer sanayi stratejik belgesiyle engellerin kaldırılması yönünde etkin adım atacağız ifadesini kullandı. İslami açıklamasını şöyle sürdürdü. Bu belge nükleer teknolojinin çeşitli boyutlarını dünyadaki en üst seviyeye çıkarmayı amaç edinmiştir. 10 bin megawatt yeni nükleer elektrikli İran'a bilim adamlarınca üretilecek 360 megawattlık Darhuven santralinin inşası bu senedin diğer hedeflerindendir.
Hemşehri gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Benny Gantz'ın şiddeti artırıcı tehdidi halkımızı korkutmayacak dedi. Filistin medyasına göre İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, işgal rejiminin savaş bakanı Benny Gantz'ın işgal ordusunun tüm cephelerde hareket ve baskıyı artıracağına dair açıklamasının Filistin halkının devrimcilerini korkutamayacağını ve onların işgale karşı verdikleri mücadeleyi durduramayacağını dile getirdi. Kasım açıklamasında işgalci bakanın konuşmasının Filistin direnişinin tüm alanlarda kazıklarını sağlamlaştırmasını ve bileğini güçlendirmesinin önüne geçemeyeceğini, bu kalkışmanın Filistin halkının bağımsızlık ve yurda dönüş gibi büyük gayelerinin gerçekleşmesine kadar süreceğini belirtti. Filistin direnişinin eylemleri karşısında sarsılan ve sıkışan işgalci Siyonistler, Batı Şeria bölgesindeki asker, polis ve istihbarat elemanı sayısını, başta Cenin olmak üzere Filistin'in değişik bölgelerine yönelik saldırılarını ve baskınlarını artırdı. Ve bu saldırılar ve baskınlar yüzünden son günlerde Batı Şeria'nın muhtelif bölgelerinde çatışmalarda artış yaşandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hazreti Musa aleyhisselamın peygamber olarak seçilmesi ve Firavun ile mücadelesi ve İsrail oğulları ile maceraları birçok kez Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Taha suresi ayetlerinin yarısından fazlası Hazreti Musa'ya ayrılan surelerden biridir. Allahu Teala surenin 9 ve 10. ayetlerinde İslam peygamberine hitaben şöyle buyurmakta. Resulüm! Musa olayının haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine bekleyin, eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti.
Taha suresinin 9 ve 10. ayetleri Hazreti Musa aleyhisselamın nübüvvetinin başlamasından söz ediyor. Hazreti Musa aleyhisselamın hayatı doğmadan öncesinden peygamber olarak seçilmesine kadar ve yine risaletinden vefat ettiği güne kadar oldukça hassas ve engebeli süreçlerle doludur. Gençlik çağında Firavun ve adamlarının elinden kaçan ve birkaç yıl Medyen kentinde yaşayan Hazreti Musa, şimdi eşi ve oğluyla birlikte Mısır'a dönmeye karar verir. Hazreti Musa koyun sürüsünü önüne katarak dipsiz bir çöle adım atar. Bu yolculukta aşırı soğuk ve yorgunluk ona acı çektirir. Üstelik yolunu da kaybetmiştir. O sırada birden uzaktan bir ateş görür ve içinde bir umut ışığı yanar. Hazret hemen eşine ve çocuğuna uzaktan bir ateş gördüğünü söyler ve şöyle devam eder. Siz burada kalın, ben oraya gidiyorum. Belki o ateşten bir parça size getirebilirim. Belki de bize bir yol gösterecek birini bulurum.
Hazreti Musa aleyhisselam apar topar ve umutla ateşe doğru gider. Ateşin ışığı bir ağaçtan yansımaktadır. Ancak Hazret ağacın yanına vardığında birden bir ses duyar. Bir anda Hazreti Musa kendi düşünce ve hayallerini aleminden yerden göğe kadar farklı olan bir başka aleme geçer. Hazret pür dikkat ne duyduğunu anlamaya çalışır. Nida şöyle buyurur. Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbinim. Hemen papuçlarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Beni anmak için namaz kıl.
Tahran Radyosu.
Tevhid, Hazreti Musa aleyhisselama verilen ilk mesajdır. İkinci mesaj ise kıyamet gününe işaret eder ve hepimizin Allah tarafından yaratıldığımız ve ona geri döneceğimizi hatırlatır. Evet, kıyamet günü kesin bir olaydır. Ancak Allah-u Teala zamanını beyan etmez. Böylece her ay kıyametin kopacağı ihtimali söz konusu olduğunu telkin eder. Yine Hazreti Musa'nın Allah'a ibadet yolunda ve onu anmak için kılınan namaz ibadeti yolunda büyük sorunların bulunduğunu bilmesi gerekir. Kuşkusuz kıyamet gününe inanmayan insanlar da vardır. Bunlar kendi heva ve heveslerinin tutsağıdır. O zaman Hazreti Musa bu zümrenin onu kıyamet günü ve maat ilkesinden alıkoymamalarına özen göstermesi gerekir. Zira bu durumda biçare ve mahvolur.
Allah-u Teala kıyamet günü ve ne zaman vuku bulacağı hakkında da şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşine koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim.
Allah-u Teala insanları Hazreti Musa aleyhisselamın aracılığı ile hidayete erdirmeye karar vermiştir. Hazreti Musa da önceki peygamberler gibi Allah'ın mesajını insanlara iletmesi ve onları yegane Allah'a tapmaya davet etmesi gerekir. Ancak önemli birinin mesajını başkalarına ileten diğer her elçi ve kurye gibi kendisiyle bir işaret götürmesi şarttır. Bilindiği gibi Allah-u Teala peygamberlerine başkalarının yapmaktan aciz olduğu bazı olağanüstü işleri yapma gücü vermiştir. Sıradan insanların yapmaktan aciz olduğu bu işlere mucize denir. Hazreti Musa da bu durumdan müstesna değildi ve o da belki de en önemli olanı elindeki asası olan birkaç mucizesi vardı. Buna göre Allah-u Teala peygamberine şöyle sorar. Şu sağ elindeki nedir ey Musa?
Aslında Allah-u Teala Hazreti Musa aleyhisselamın elinde ne olduğunu çok iyi biliyordu. Ama yine de ona şu sağ elindeki nedir diye sorar. O sırada şaşkınlığına bir nebze olsun hakim olan Hazreti Musa toparlanarak bu benim asam. Bazen ona dayanır, bazen dağda çölde giderken ağırlığımı ona dayanarak hafifletir ve yorgunluğumu giderir. Bazen de ağaçların dallarına vurarak koyun sürüme yaprak toplar, bazen de başka işlerde kullanırım diye karşılık verir. Dolayısıyla Hazreti Musa aleyhisselamın asası sıradan bir asadır. O sırada nida gelir. Yere at onu, ey Musa!
Hazreti Musa emre itaat eder ve asayı yere atar. Birden Hazretin asası kocaman ve korkunç bir canavara dönüşür. Hazreti Musa çok korkar ve onca cesareti ve emsalsiz korkusuzluğuna rağmen kaçmaya başlar ve ardına bile bakmaz. O sırada yine nida gelir. Al onu, korkma. Biz onu şimdi ilk haline sokacağız. Hazreti Musa tekrar kendine hakim oldu ve tekrar eski haline dönen asasını yerden aldı.
Hazreti Musa aleyhisselam ardından bir başka mucizeyi de aldı. Allah-u Teala peygamberine şöyle buyurdu. Bir de elini koltuğunun altına sok ki, bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Evet, bundan bir saat öncesine kadar soğuk ve karanlık çölde ailesi ve koyun sürüsüyle yol aran cesur çoban Musa şimdi bambaşka bir dünya ile tanışmıştı. Bu dünya baştan başa nur ve azamet ve güçtü. Şimdi artık çoban Musa, ilahi ayetleri ve mucizeleri beraberinde taşıyan bir peygamber olmuş, asası ejderhaya dönüşmüş ve eli de koltuğundan çıkınca bembeyaz olan mucizeye kavuşmuştu.
Bu gelişmelerin ardından Allah-u Teala peygamberine şöyle buyurdu. Firavun'a git, çünkü o iyice azdı. Şimdi Hazreti Musa'nın görevi resmen başlıyordu. Hazreti Yüce Allah'ın emri üzerine Firavun'un fesat iktidarını devirmek ve toplumu onun şerrinden kurtarmakla görevlendirilmişti. O sıralarda Mısır Firavun'un hakimiyeti altındaydı ve Hazreti Musa'nın kavmi olan İsrailoğulları da Firavun'un tutsağıydı.
Firavun sahip olduğu güç ve servetle mustazaf insanları köle yapmıştı. Firavun Nil ırmağının kıyısındaki muhteşem sarayında zevk-i sefa sürerken adamları insanları yakalayarak işkence ediyordu. Firavun'un adamları İsrail oğullarının erkeklerini ve kavimde doğan erkek bebekleri öldürüyor ve kadınlarını ve kızlarını hizmetçi ve cari olarak kullanıyordu.
Her hükümet toplumun temelini oluşturur ve başında Firavun gibi asi ve azgın biri bulunan hükümetlerin devrilmesi, böylece toplumun refaha ve huzura kavuşması gerekir. Şimdi Hazreti Musa bir inkılapçı olarak Firavun'un fesat hükümetini devirmek ve toplumu onun zulüm ve cinayetlerinden kurtarmakla görevlendirilmişti. Hazreti Musa Yüce Allah'ın emri üzerine ilk adımda Firavun'u hedef almalıydı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı, Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın 12. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'de Mavi Vatan 2022 tatbikatının başlaması.
Ankara'da Beytullahim'de Filistinli bir kadının şehadetine tepki.
Türkiye'de cezaevlerinin dolması.
Ve Türkiye'nin 9 yıl sonra Mısır'a büyükelçi ataması.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi, 41 hava vasıtası ve 12 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan 2022 tatbikatı başladı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı'na bağlı Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında 21 Nisan'a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek Mavi Vatan 2022 tatbikatı ile ilgili bilgi verildi.
Tatbikat Direktörü ve Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Yusuf Akgöz basın toplantısında tatbikatın Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri tatbikat programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca planlandığını, Donanma Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde Karadeniz, Ege, Doğu Akdeniz'de aynı anda icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu belirtti. Tatbikata katılacak unsurların eğitim seviyelerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Akgöz, Mavi Vatan tatbikatıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı komutanlıkların karargah harekat merkezlerinin sevk ve idare etkinliğinin gözlemlenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi sağlanacaktır ifadelerini kullandı. Tatbikata 10 fırkatin, 6 korvet, 17 hücum bot, 11 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 32 yardımcı sınıf gemi, 12 karakol gemisi, 25 çıkarma gemisi, 1 test ve eğitim gemisi olmak üzere toplam 122 geminin katıldığını da Akgöz sözlerine ekledi.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanlığı Beytüllahim'de İsrail güçlerinin Filistinli bir kadını vurarak şehit etmesine gösterdiği tepkide bu cinayeti kınadı. Türkiye'den gelen bu tepkilere ve Ankara'nın Siyonist rejimin işgaline karşı Filistin halkına desteğini göstermeye çalışmasına rağmen mevcut durum, Türkiye ile Siyonist İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştiği ve gelişmeye yönelik olduğunu gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk hükümet yetkililerinin Siyonist rejime karşı Filistinlere desteklerini defalarca açıklamaları dikkate alındığında bu destek her zaman söylemle sınırlı kalmıştır ve Ankara ve Tel Aviv her alanda gizli görüşmeler yapmaktadır. Daha önce Siyonist rejimin elebaşısı Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye gitmiş ve bu ziyaret Türk halkının şiddetli protestolarına yol açmıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Filistinli kadının ailesine taziyelerini ileten bir bildiri yayınlayarak Türkiye hükümetinin hiçbir tehdit oluşturmayan ve kuvvetlerin önceden herhangi bir uyarısı olmaksızın Filistinli bir sivil kadını vurarak öldürmesini kınadığını duyurdu. Açıklamada bu tür insanlık dışı eylemlerin önlenmesi için önlem alınması gerektiği vurgulanarak suçun faillerinin tarafsız bir şekilde soruşturulması ve cezalandırılması çağrısında bulunuldu.
Erdoğan'ın son sıralarda İşgal Rejimi Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye yönetiminin Filistin halkının öyküsünü destekleme politikasından uzaklaştığı anlaşıldı. Başka bir deyişle söylem bazında Filistin milletinin öyküsünü savunan Erdoğan yönetimi birden Filistin halkı ve hükümeti aleyhinde bir yaklaşım izlemeye başladı. Türkiye yönetimi İsrail'de bir Hamas üyesinin gerçekleştirdiği feda eylemine gösterdiği tepkide bu eylemi kınadı. Türkiye'nin işgal topraklarındaki Büyükelçi de bu eylemi kınayan bir açıklama yaptı. Hamas ise Türkiye tarafından gelen bu açıklamaları eleştirdi. Şimdi konuyla ilgili gazeteci yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini dinleyelim.
İsrail'in tarihine baktığımızda İsrail'i ilk tanıyan ülke Türkiye'dir. Yani İsrail'in resmiyet kazanmasında ilk tanıyanlardan biri Türkiye'dir. Bunu söylerken yani bir halka, bölgede yaşayan herhangi bir halk, hangisi olursa olsun, kendi dilini, kültürünü, kendi siyasi yaklaşımını uyum içerisinde yaşama hakkı vardır. Yani bu bütün insanlar için tabii ki böyle. Yani bunu belirtirken ben sadece şu ikili yaklaşımı ben belirtmek istiyorum. Hani dediniz ya, Filistin'e yandaş gibi görünüp, işte Filistin'in destekler gibi, onun yanındaymış gibi görünüp İsrail'e karşıymış gibi işte one minute tarzında bir yaklaşımla ona karşı durduğunu belirtirken, diğer yandan alttan gizli farklı bir politik yaklaşımın da sürdürücüsü olduğunu ben belirtmek istiyorum. Yani ikili bir yaklaşım vardır. Buna kalmamak gerekiyor. Mesele budur. Türkiye işte verdiği vaatler, yani Filistin'i kendi koruması altına alma yaklaşımını geliştirirken, diğer yandan alttan ise İsrail'le farklı ilişkilerin içerisinde olduğunu tabii ki görebiliyoruz. Bu yani karşılaştırılacak bir durum değildir. Ve Türkiye'yi ve İsrail'i ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu zaten tarihten anlayan herkes bunu bilir, bunu biliyor. O açıdan daha şeffaf bir politika aslında çözüm olur. Yani mevcut yürütülen politikalar çözüm olmaktan ne yazık ki uzaktırlar. Hele hele saldırı politikası tasvip edilecek bir durum değildir. Bu artık evrensel bir yaklaşım halini almıştır. Saldırı politikaları, halklara saldırı, halkların haklarını gasp eden yaklaşımlar tabii ki tasvip edilen ve geleceği olmayan politikalardır. O açıdan böyle bir politik yaklaşımı sürdürmede ısrar eden devletler de kendi durumlarını kısa süre içerisinde değerlendirme yaklaşımına girip daha gerçekçi politikaları tasvip etmek durumuna girmişlerdir. O açıdan bölge içinde, bölge barışı içinde, çünkü Orta Doğu'nun barışı aynı zamanda dünya barışının da kilit noktasıdır. Bu nedenle dikkat edilirse Orta Doğu'da devamlı büyük devletler devamlı bir savaş istemişlerdir. Filistin-İsrail savaşı, Lübnan savaşı, bu uzun yıllara, ben çocukken bununla büyüdüm yani. Bu isimler radyoda devamlı bunun haberleriyle büyüdüm. Şimdi bunun çözümü tabii gerekli. Dediğim gibi demokrasi ve insan haklarını esas alan politikalar esastır. Geleceği belirleyecek olanlar da bu yaklaşımlar, bu demokratik yaklaşımlar olacaktır.
Sayın Mehdi Tarıkulu'na görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta Türkiye'deki tutuklu ve hükümlü sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Sohbetimize bu konuya ilişkin hazırladığımız raporumuzla devam ediyoruz.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Mart 2022 sonu itibariyle Türkiye'de 269 kapalı, 86 açık, 10 kadın kapalı, 7 kadın açık, 8 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitim evi olmak üzere toplam 384 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi ise 271.823 kişiden oluşurken, ancak cezaevlerinde toplamda 314.502 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bakanlığın verilerine göre cezaevlerinde 275.965'i hükümlü, 38.537'si tutuklu bulunuyor. Cezaevi nüfusunun 300.253'ü erkeklerden, 12.173'ü kadınlardan, 2076'sı ise çocuklardan oluşuyor. 2021 yılında cezaevlerinde toplamda 272.000 tutuklu ve hükümlü bulunurken, bu rakam 2022'nin ilk 3 ayı itibariyle 42.000 kişi artarak 314.000'e ulaştı. TÜİK verilerine göre ise 2020'nin sonunda cezaevlerinde toplamda 267.000 kişi bulunuyor. Türkiye cezaevlerinde bulunan tutuklu hükümlü sayısında şampiyonluğu zorluyor. Avrupa Konseyi'nin yıllık ceza ve istatistiklerinin değerlendirildiği Spice 2021 raporuna göre Rusya 478.714 mahkumla en fazla mahkum bulunan ülke olurken, Rusya'yı 272.115 mahkumla Türkiye izliyor. 2021 yılına ait verilere göre Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin geçen yıl nüfusu oranla hapsedilen insan sayısında oranların en yüksek olduğu ülkelerin başında yine Rusya, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Slovakya ve Litvanya geliyor. Bakanlığın verilerine göre cezaevlerinde 275.965'i hükümlü, 38.537'si tutuklu bulunuyor. Cezaevi nüfusunun 300.253'ü erkeklerden, 12.173'ü kadınlardan, 2076'sı ise çocuklardan oluşuyor. 2021 yılında cezaevlerinde toplamda 272 bin tutuklu ve hükümlü bulunurken bu rakam 2022'nin ilk 3 ay itibariyle 42 bin kişi artarak 314 bine ulaştı. TÜİK verilerine göre ise 2020'nin sonunda cezaevlerinde toplamda 267 bin kişi bulunuyordu.
Ve son olarak geçen hafta Londra merkezli Middle East Eye Türkiye'nin 9 yıl sonra Kahire'ye büyükelçi atamaya karar verdiğini ileri sürdü. Mısır Cumhurbaşkanı Fettah Es-Sisi'nin darbeyle yönetimi ele geçirmenin ardından ilişkiler bozulmuştu.
Türkiye'nin yeni Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şenoğlu belirtildi. Konuyla ilgili henüz Mısır makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin yönetimini darbe sonrasında Müslüman kardeşleri bastırıp gözaltına aldığı için sert şekilde eleştirmişti. Türkiye ile Mısır arasındaki anlaşmazlık Libya'daki çatışmaların ardından daha da derinleşmişti.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalı programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.ilib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın. İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Allah'a tevekkül eden halkların zafere kavuşacaklarını ve zorluklara dayanmanın kurtuluşu beraberinde getireceğini hatırlatıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Bir düşünceye sahip olan, hüviyeti olan, motivasyonu olan, Allah'a güvenen, Allah'a tevekkül eden halklar direnirler ve Allah-u Teala onlara yardım eder. Şayet kafirler sizinle savaşsalardı, yine kesinlikle arkalarına dönüp kaçacaklardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardı. Allah'ın öteden beri süre gelen kanunu ve yöntemi budur. Allah'ın kanun ve yönteminde hiçbir değişiklik bulamazsın. Bu ilahi sünnettir. Eğer Müslümanlar direnirse, tağuti ve müstekbir güçlerin tüm araçlarına karşı muzaffer olurlar. Bugün Yemen halkı, Suudi hükümeti ve müttefikleri ve Amerika destekçisi tarafından da ağır işkencelere tahammül ediyor. Fakat bilin ki kesinlikle Yemen halkı ve Ensarullah muzaffer olurlar. Onlar yenilmezler. Filistin halkı yenilmez. Tek yol direniştir ve bugün Amerika ve müttefiklerinin elinin ayaklarına dolaşmasına sebep olarak, hezyan laflara sarılmalarına sebep olan, yanlış işlere sarılmalarına sebep olan ise Müslüman milletlerin direnişidir ve bu direnişin sonucu olacaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.